Ayrım 64, sayfa 475, 57. bölüm, Berlin, 22 Kasım, 19.00. Şoförlü Mercedes, Başbakanlık binasının arkasındaki üzeri kapalı avluda durdu. İçinden Schellenberg indi. Genzini dolduran yanık kokusunu solumamak için burnunu ve ağzını eliyle kapadı. Binanın hemen yanındaki bomba kraterlerini, yakınlarındaki siyah duman sütunlarını görmemezlik, bitmek tükenmek bilmeden çalan itfaiye sirenlerini duymamazlık edemedi. O gün Berlin yine bombardıman sonrası kenti kaplayan ağır ve koyu bir duman örtüsünün altında kalmıştı. Kapkara gökyüzü sanki dünyanın sonunun geldiğinin habercisiydi. Hitler'in özel koruma birliği Leibstandarte'da tümeninden iki SS nöbetçi kusursuz siyah üniformaları ve beyaz eldivenleriyle Schellenberg'i görüp hazır ola geçtiler. Schellenberg sığınağın girişine vardığında bir onbaşı paltosunu aldı ve onu iki kat aşağıya Führer'in özel çalışma sığınağına götürdü. Schellenberg sade döşeli beton odaya girdiğinde Hitler'in elleri arkasında kenetlenmiş, endişeli bir yüzle odayı arşınlarken buldu. "Evet. Bugün öğleden beri SS karargahında telsiz odasında bekledim, Mein Führer. Buradan çıkınca yine oraya döneceğim ama henüz bir haber alamadık. Daha önce de belirtmiştim. Deacon'dan bu gece yarısından önce bir mesaj beklemiyoruz." Hitler'in umutsuzluğu yüzünden okunuyordu. "Ya Skorzen ve adamları?" "Hazır ve bekliyorlar. Albay emirlerimizi aldıktan bir dakika sonra havalanıp Kahire'ye yönelebileceklerini bildirdi." "Müttefikler bugün öğleden sonra ondan fazla fabrikamızı yerle bir etti. İki tren istasyonundan söz bile etmiyorum." "Evet, ben de duydum Mein Führer. Korkunç bir şey." "Korkunç mu? Tam bir felaket." Hitler'in yüzü kıpkırmızıydı. Boynundaki ve alnındaki damarlar şişmişti. 20'ye yakın vagon hasar gördü. Asker sivil yüzlerce ölü. Rusya cephesine silah ve cephane sevkiyatımız tamamen durdu. Tank fabrikalarımızdan biri, hafif silah tesislerimizden üçü yerle bir edildi. Her gün daha da kötüleşiyor. Walter, her gün. Böyle devam ederse ordularımızın elinde savaşmak için taş ve sopadan başka bir şey kalmayacak. Üretim Bakanı Speer'in durumu düzeltmek için elinden geleni yapacağından eminim. Eğer yapamazsa boynunu ilmeğe uzatsın. Hitler kendini koltuğa attı. Demek Holder'ın kurtulup emirleri yerine getireceğine inanıyorsun. Bundan eminim. Hitler'in bakışları buz gibiydi. Her zamanki gibi iyimserliğine gıpta ediyorum Walter. Ama eğer Sphinx başarısız olursa dediklerime dikkat et. Kelleler düşecek. Belki seninki de. Her geçen gün en büyük iki düşmanımızın Roosevelt ve Churchill'in ortadan kaldırılmasının önemini daha da artırıyor. Bu öğleden sonra bu binaya iki bomba düştü. İnanabiliyor musun? Beni öldürmeye çalışıyorlar Walter. Beni. Onlar hepimizi yok etmeden önce biz onları öldürmeliyiz. Tamamen aynı fikirdeyim Mein Führer. Deacon'dan haber gelmemesinin saniyesinden şahsen beni arayacaksın. Deacon'dan haber gelmesinin saniyesinde şahsen beni arayacaksın. Gidebilirsin. Kahire 20.00. Weaver Shepherd'ın üniformalı kapıcılarının yanından geçip basamakları tırmandı. Ön terasta palmiye ağaçlarının altında boş bir koltuk buldu. Cuma günüydü ve sokaklar adam almıyordu. Bir duble viski ısmarladı. Önünden geçen karma karışık kalabalığın farkına bile varmadan orada öyle oturdu. 5-6 kez Clayton'a ulaşmayı denemiş ama general telefonlarına çıkmamıştı. Kızgın ve üzüntülüydü. Rachel'in yaşadığını gördüğünden beri içine dolduğunu bildiği değişik bir duygu vardı. Onun şu anda Jack Holder'la birlikte olması yüreğinde korkunç bir kıskançlık yaratmıştı. Neredeyse Holder'ın ölmesini isteyecekti. Sanki yaralı gibiydi. Kalbinde başlayan acı bütün vücuduna yayılıyordu. Yanından geçen garsona bir viski daha söyledi. Akşamın sıcaklığında alkol doğrudan beynine gidiyordu. Ama buna fazla önem vermedi. "Merhaba Harry." Yanı başında duran Helen Kane'di. "Buraya oturmamda bir sakınca var mı?" Onu gördüğüne şaşırmış, az da olsa rahatsız olmuştu. "Hayır, tabii ki yok. Burada olduğumu nereden bildin?" "Bir iskemle çekti." "Bilmedim. Villaya gittim, kimse yoktu. Büroya giderken senin burada oturduğunu gördüm." Sevecen gözlerle baktı. "Sensinle aranızda geçenleri duydum. Belki de bir dosta ihtiyacım vardır diye düşündüm. Bir de özür dilemek istedim." "Ne özrü?" "Bu öğleden sonraki davranışım için çok bencil davrandım, aldatılmış, kendinden başka kimseyi düşünmeyen bir kadın gibiydim." "Sen iyi misin?" Sen iyi bir adamsın, Herr Weaver ve Rachel Stern masumdur derken sana inanıyorum. Elini Helen'in ellerinin üzerine koydu. Helen bu kez ellerini çekmedi. Ben de bütün olanlar için özgünüm Helen. Sadece açıklama yapman gerekmiyor. Gerçekten gerekmiyor. Weaver o güçlü suçluluk duygusunu tekrar duydu. Konuyu değiştirmek istedi. Sensin'in bir şeyler öğrenip öğrenmediğini sorsam. Helen kızardı. Yavaşça elini çekti. Sana bunları söylememem lazım biliyorum ama askeri inzibat komutanlığından Çavuş Morris adında biri aradı. Anlaşılan Sensin'in çalıntı arabalar konusundaki soruşturmasıyla ilgili bir şey. Geçen hafta tam 4 kez hırsızlık olmuş. Hepsi de son 4 günde. Hepsi askeri araç ve hepsi de Kahire'deki aynı garnizondan. Nasıl araçlar bunlar? Bir cip, 4 kamyon. Çavuş 4 aracında neredeyse aynı zamanda çalınmış olmasının rastlantı olamayacağını söylüyor. Cipin kaybolduğu gün bir malzeme deposundan üniformalar da çalındığı için bu işin içinde başka bir şeyler döndüğünden şüpheleniyor. Üniforma mı? Askeri polis, bir subay, 2 asker üniforması. Çavuş hırsız hakkında başka bilgiler de alınabileceğini söyledi. Ne gibi bilgiler? Söylemedi. Weaver heyecanlanmıştı. Bütün bunlardan sonra Sensen ne yaptı? İskenderiye'den dönüyor. Myers'ın yakaladığı Arap ajanı sorgusundan fazla bir şey çıkaramamış galiba. Ne kadar zamanda dönmüş olur? Bir saat. Belki de biraz daha çabuk. Weaver'ın yüzü aydınlandı. Helen Kane ciddiyetle konuştu. Eğer sandığım şeyi düşünüyorsan bunu aklından bile geçirme. Sensen onun arkasından gizli işler çevirdiğini fark ederse senin savaş mahkemesinde yargılanman için elinden geleni yapar. Ayağa kalktı. Gitmem gerek. Herkesin günde 24 saat çalışmasını istiyor. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Senin üzülmemen için Rachel Stern'in bütün bu işlerin sonunda bir kötülükle karşılaşmamasını diliyorum. Gerçekten. Cesaretle gülümsedi. Hala endişeliydi. Kendine iyi bak Harry. Helen, bekle. Döndü. Terasın basamaklarını koşarcasına indi. Gözden kayboldu. Deacon Packard'ı Keops piramidinin batı yamacında durdurdu. Ayın gümüş renkli ışıkları altında bu muazzam mezar her zamankinden muhteşem duruyor, dev gölgesi aydınlık gökyüzünü kaplıyordu. Çevrede başka mezarlar da vardı, hepsi de yekpare kayadan yapılmış, büyük bölümü piramidi çevreleyecek şekilde yerleştirilmişti. Taşlardan büyük bir bölümü şiddetli bir deprem geçirmiş gibi karmakarışık çevreye dağılmıştı. Arabadan inip karanlığın gölgelerine girerken Holder, Rachel'e döndü. ''Yol göstersen iyi olur.'' dedi. Clays de Deacon'a baktı. Arabadaki malzemeyi getirelim ama sakın ışık yakmayın. Bagajdan kürekler, bir kazma, gaz lambaları, uzun bir çubuk, birkaç kangal ip, 2 matara getirip 50 metre uzağa taşırken kayalar üzerinde tökezleyip durdular. Sonunda Rachel'in sesi duyuldu. Buralarda bir yerde olmalı, bundan eminim. Parmağıyla harap bir mezarı gösteriyordu. Gösterdiği mezar yaklaşık 2 metre derinliğinde, 1-1,5 metre genişliğinde bir çukurdu ve çevresi büyük taş bloklarla korunmuştu. Babam girişin üzerindeki taşa bir işaret koymuştu. Nasıl bir işaret? Taşa kızılı 2 paralel çizgi. Çukura indiler, ay ışığında hiçbir şey görülmüyordu. Biraz ışık yakalım, dedi Holder. 2 gaz lambası yakıp çukurun içine indiler, sonunda Clayson'ın sesi duyuldu. Aradığınız şey bu mu binbaşı? Holder ve ötekiler yanına gitti. Mezarın sağ üst köşesinin yakınında toprak ve taşlardan oluşmuş ufak bir tümsek görünüyordu. Tümseğin üzerinde mezarın duvarını meydana getiren taşların birinde de yanılgıya yer bırakmayacak şekilde belirgin bir işaret vardı. Paralel 2 çizgi. Evet bu dedi Rachel. Giriş bu tümseğin altında olacak. Ağzı bir taşla kapalı. Holder uzun çubuğu aldı ve tümseye dağıttı. Toprağın altından yaklaşık yarım metre çapında geniş bir taş göründü. Çubuğu manivela gibi kullanarak taşı kaldırmak istedi ama yerinden bile oynatamadı. İşe yaramayacak. Hem taş ağır hem de kenarlarına takoz çakmışlar. Gömleğini çıkardı. Göğsü terden sırılsıklandı. Bana yardım et, Clays. SS subayı yardıma geldi. Çubuğa birlikte asılıp tüm güçleriyle yüklendiler. Kapak yine yerinden kımıldamadı. Malzemenin geri kalanını getir, sen de yanımızda gel, dedi Holder Deacon'a. Üçü de taşın çevresine dağılıp çubuk, kazma ve kürekle işe giriştiler. Takozları söküp birlikte taşı kaldırmaya çalıştılar. Sonunda kapağı yerinden oynatmayı başardılar. Kapağı yerinden kaldırıp kenara ittiklerinde taş büyük bir gürültüyle devrildi. Örttüğü delikten bir toz bulutuyla birlikte kötü kokular çıktı. Havadaki koku dağılana kadar ağızlarını elleriyle kapadılar. Holder gaz lambasını deliğin ağzına tuttu. Bir adamın geçebileceği genişlikte aşağıya, karanlığa inen bir delik vardı. Anlaşılan doğru yere gelmişiz. Heyecanı gittikçe artan Holder iplerden birini çözdü. Bir ucunu kayaya bağladı. İlk önce ben gideceğim Deacon. Sen burada kalıp çevreyi gözle. Eğer birinin yaklaştığını görürsen ipi iki kere kuvvetle çek. Anlaşıldı mı? Nasıl isterseniz binbaşı. Holder gaz lambasını aldı, deliğin kenarına diz çöktü. Deliğe girmek üzereyken Rachel ve Clayce'e baktı. Gerçek anı geldi. Eğer aşağısı güvenliyse ipi çekeceğim, siz de beni izlersiniz. Kötü kokular içinde ve iç kapatıcı bir ortamda 5 metre kadar süründü. Zemin kireçliydi. Deliğin sonuna geldiğinde kendini ayağa kalkabileceği yükseklikte bir boşlukta buldu. Hava boşuna gidecek bir serinlikteydi. Ayağa kalktı, üzerindeki tozu silkeledi, lambayı yaktı. Yaklaşık 2 metre genişliğinde karanlık bir odadaydı. Başı tepedeki taşlara değiyordu. Odanın ortasında tozla kaplı taştan büyük bir lahit vardı. Tarihi mezarın kapağında elini gezdirdi. Parmaklarının altındaki yumuşak yüzeye kazılmış hiyeroglif yazılara dokundu. Lambayı havaya kaldırarak çevresine bakındı. Odanın duvarları muhteşem hiyerogliflerle bezenmişti. Geçen yüzyıllara karşın renkler hala ilk günkü tazeliklerini koruyordu. Bir süre çevresindeki güzelliğe hayranlıkla baktı. O sırada duvarın dibinde yatan 2 iskeleti gördü. Göz çukurları ona bakıyordu sanki. Ürperdi. Odanın uzak ucunda yerde karanlığa açılan büyük bir delik vardı. Eğildi, karnının üzerinde ileri süründü. Bu seferki geçit 1 metre uzunluğundaydı ve bir mağaraya açılıyordu. Genişlik yaklaşık 1,5 metre kadardı. Taban başının biraz üzerindeydi. Mağaranın doğal olduğu belliydi. Birkaç adım yürüdükten sonra yeni bir delik gördü. Eğilip baktı, karanlıktı. Geriye mezar odasına süründü, ipi kuvvetle çekti ve yukarı seslendi. Gelebilirsiniz. Aletleri, çantaları, suyu getirin. Birkaç dakika sonra önüne kürekleri ve çubuğu iterek sürünen Clayst göründü. Onu elinde çantalar ve mataralarla Rachel izliyordu. Geçidi buldun mu? İşte orada. Girişi gösterdi, sonra lambayı iskeletlere tuttu. Sana anlattığım mezar ışızları, dedi Rachel. Holder Clayst'e baktı. Pek de sıcak dostlar değil. Bize uğur getireceklerini umalım. Lambayı yere koyup dizlerin üzerine çöktü. Geçide girmeye hazırlandı. Peki, beni izleyin. Geçidin nereye gittiğini anlayalım. Giderken dikkatli olun. 10 adım sonra 5-6 metrelik bir iniş, daha sonra yeni bir tırmanışa geldiler. Yol boyunca daralıp genişleyen tünelde dikkatle ilerlediler. Fazla bir güçlükle karşılaşmadılar. Clayce lambayı tutarken Holder ipi döşüyor, kayaların kenarına sıkışmamasına çalışıyordu. Adımlarını saydı. 200 kadar adım attıktan sonra tünelin sonuna vardılar. Yollarının üzerinde 5-6 ton ağırlığında görünen dev bir kaya vardı. Holder lambayı sağa sola gezdirdi ama bir geçiş yolu bulamadı. "Eğer yanılmıyorsam bir çıkmaza girdik," dedi Rachel'e. Sesi mağaranın duvarlarında yankılanıyordu. Rachel tepeyi kayanın tavanla birleştiği yeri gösterdi. "Tavana yakın bazı kayalar var. Hatırladığım kadarıyla çıkış orada." Holder lambayı kaldırdı. Gerçekten de kaya ile tavan arasında yığılmış taşlar gördü. Clayce de döndü. Tırmanmama yardım et. Clayce ellerini birleştirdi. Holder adamın avuçlarına basarak yükseldi. Clayce'in de yardımıyla kayanın tepesine sarıldı. Dengesini buldu. Çizmelerine basacak bir yer aradı. Sağlam bir çıkıntı buldu. Şimdi küreği uzat. Burayı da biraz aydınlatmaya çalış. Holder yüzü ter içinde tepedeki taşları bir kenara iterken Clayce ona ışık tutmaya çalıştı. Gaz lambası taş ve toprağın içinde çabalayan küreği aydınlatıyordu. Sonunda büyük bir parça tüm mağarayı dolduran bir toz bulutu içinde düştü. Bütün boşluk şimdiye kadar duymadıkları kadar korkunç bir sesle yankılanırken yüzlerini okşayan taze hava akımı lambanın alevini titretti. Toz çökünce Holder açılan deliğe yaklaştı. Bir insanın geçebileceği genişlikteki baca gibi dikey bir tünel gördü. Yüzündeki teri sildi. Nereye gittiğine bakacağım. Burada bekleyin. Küreği Claes de uzattı ve karanlık tünelde tırmanmaya başladı. Bir saniye sonra tünel içinde kendini dengelemiş, sırtıyla bir yana dayanırken ayaklarını da tünelin karşı duvarına sıkıca yerleştirmişti. Yavaş yavaş tırmandı. 2 metre sonra tepeye ulaştı. Ay ışığını gördü. Sıcak havanın kokusunu aldı. Tünelin kenarını tutarak kendini yukarı çekti. Çıktığı yer etrafı çalılarla çevrili, gölgeler içinde küçük bir çukurdu. Önünde bakımlı bir çimen uzanıyordu. İlk anlarda sadece karanlık gördü. Daha sonra gözleri alıştı. 80 metre kadar uzağında bir çit, çitin kenarında ellerinde köpeklerle devriye gezen İngiliz ve Amerikalı askerleri fark etti. Arkasına baktı. Yaklaşık 100 adım ötesinde bakımlı çimenlerin, çiçeklerin ve palmiye ağaçlarının diğer yanında bütün pencereleri aydınlık büyük bir bina vardı. Manor House'u bir bakışta tanıdı. Binanın damında kum torbaları ardına yerleştirilmiş makineli tüfek yuvasından çıkan namluyu gördü. Onun hemen yanında da göğe yönelmiş uçak savar bataryasının çifte toplarını fark etti. Çatının hemen altındaki pencerelerden çoğu aydınlıktı. Otelin hemen önünde de 2 Sherman tankı duruyordu. O anda palmiye ağaçlarının ardından omuzlarında tüfekleriyle 2 Amerikan askeri çıktı. Aralarında konuşuyor, dalgınca onun bulunduğu yere yaklaşıyorlardı. Holder toprağa yapıştı. Adamların az öteden geçmelerini bekledi. Daha sonra ayaklarını tünele sallandırdı. Birkaç saniye sonra sırtını ve ayaklarını tünelin duvarlarına dayamış, çıktığı gibi yavaş aşağı inmeye koyuldu. ''Ne gördünüz?'' diye merakla sordu Claes. ''Galiba doğru yerdeyiz.'' SS subayının heyecanı ve mutluluğu yüzünden okunuyordu. Holder Rachel'e döndü. ''Lambalardan birini al ve Deacon'ın yanına dön. Biz gelene kadar bekleyin.'' ''Bana ihtiyacın kalmadı mı?'' ''Hayır, sen işini yap.'' Holder gülümsedi. Güven vermek için koluna dokundu. ''Birazdan geliriz.'' Yüzündeki endişeyi görerek ''Ne yaparsan yap ama dikkatli ol, Jack.'' dedi. Rachel lambalardan birini aldı. Tünelin içine dalıp gözden kayboldu. Holder mataraların birinden bir yudum aldı. Avucuna biraz su döküp yüzünü yıkadı ve Claes'le döndü. ''Bana üniformaların olduğu çantayı ver, sen de hazırlan. Gidip yakından bakalım.'' ''Yukarıda ne gördüğünü söylemeyecek misin?'' Holder gömleğini çıkarırken gördüklerini anlattı, yüzünü kuruladı, albay üniformasını giymeye başladı. ''Tünel otelin bahçesine çıkıyor, otelin 100 adım kadar ötesine.'' SS subayı yeniden sırıttı. ''İnanılamayacak kadar güzel.'' ''O nedenle de erken sevinmeyelim, çevrede çok nöbetçi var, üstelik unutma, hedeflerin içeride olduklarından emin olmamız gerekiyor. İçeride olsalar bile bir sorun daha var, mezarın girişi. Bu tünel, bunların genişletilmesi gerekecek. Bir sürü paraşütçü, sırtlarında tüm teçhizatlarıyla bu deliklerden geçecek, sonra da geri dönecek. Yapılmayacak şey değil, dedi Claes. Heyecanını gösteriyordu. Göreceğiz Claes. Elbisesiyle uğraşırken Holder üniformayı giyip ceketini düğmeledi. Yukarı çıkmadan lambayı söndürmesini söyleyerek, birisinin buradan ışık sızdığını görmesi iyi olmaz. Eğer bana bir şey olur da dönemezsem, mümkün olduğu kadar çabuk tünele girip diğerlerinin yanına git. Buradan hemen uzaklaş. Holder'ın gözlerinde endişeli bir bakış vardı. Son bir şey. Ne olursa olsun kıza zarar gelmeyecek Claes. Anlaşıldı mı? Eğer dönmezsem onu bırak gitsin. O görevini fazlasıyla yaptı. Ölmesi gerekmiyor. Claes üniformasını düzeltirken belli belirsiz sırıttı. Nasıl isterseniz binbaşı ama ben sizin geri döneceğinizden eminim. Sizin dönmeniz için de yeterince önemli bir neden olmalı diye düşünüyorum. Holder cevap olarak gözlerini adama dikti, sonra subay kasketini kafasına geçirdi. Bana yardım et de tırmanayım. Grace ellerini yine önünde birleştirdi. Holder kayanın tepesine tırmandı, sonra uzanıp SS subayının yanına çöktü. Bir saniye sonra lambayı üfledi, mağara karanlığa gömüldü. Peşinde Claes tüneli tırmanmaya koyuldu. Ayrım sonu, sayfa 484.